Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'de tek partili hayattan, tek parti döneminden 1945 yılı itibariyle çok partili hayata dönüşü, böyle diyoruz çünkü Türkiye bu tek partili hayattan önce de çok partili bir hayat tecrübesine sahipti, çok partili hayata dönüşünü ve 1946 seçimlerini takiben bu geçiş sürecini konuştuk. 1950'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimle Demokrat Parti iktidarı serbest, adil seçimlerle kazandı ve barışçı bir şekilde iktidarı devraldı. Bu Türkiye açısından büyük bir başarıydı. Önümüzdeki 10 yılda Demokrat Parti 2 seçimi daha kazanmak suretiyle 10 yıllık bir iktidar hayatına başlayacaktı. Bu 10 yıllık iktidar dönemi 27 Mayıs 1960'ta ne yazık ki 27 Mayıs darbesiyle sona erdi. Bu darbe dönemini konuştuk. İktidar yıllarıyla beraber Demokrat Parti'nin ve darbe döneminde özellikle 61 yılından itibaren yeniden çok partili hayata dönüşü, darbe döneminin bitişini konuşuyoruz. Çünkü ne yazık ki darbe döneminin bitişi çok zor oldu ve 60'lı yıllar boyunca Türkiye 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'nin dışında birçok juntaya şahit oldu. Bu 61 yılında yapılan, 15 Ekim'de yapılan seçimler sonucunda geçtiğimiz programlarda konuyu ele almıştık. Darbecilerin beklediği türden bir seçim sonucu olmadı. Onlar Demokrat Parti geleneğinden gelen partilerin daha az oy alacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidarı devralacağını düşünüyorlardı. Ancak böyle olmadı. Böyle olmayacağını da az çok tahmin ettikleri için Milli Birlik Komitesi'nin seçimlere geçiş sürecini takiben hemen bu junta faaliyetleri başlamıştı aslında. Koalisyon 20 Kasım'da kurulacak ama koalisyona gelmeden önce dönemi biraz önce ifade ettiğim gibi bu çok partili hayata dönüşün ne kadar zor olduğunu, darbe yönetiminin bitişinin ne kadar zor olduğunu hatırlamak açısından seçim günlerine dönelim. Seçimlerin üzerinden çok geçmeden 21 Ekim'de kendisine Silahlı Kuvvetler Birliği adını veren ve ordu içinde oldukça etkili olan bir grup subay İstanbul'da harp akademilerinde bir toplantı yapıyor. 21 Ekim protokolü adıyla bir dizi karar alıyor. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan önce bu grup ordu duruma el koyacak. Siyasal partilerin faaliyetleri yasaklanacak. Seçim sonuçları geçersiz sayılacak. Dikkat buyurun lütfen. Bir hafta önce seçim yapılmış 15 Ekim'de. Milli Birlik Komitesi feshedilecek ve iktidar ulusun gerçek ve yetenekli temsilcilerine devredilecekti. Yani halkın, seçmenin, milletin seçtiği kişileri değil, onlar dışında ulusun gerçek ve yetenekli temsilcileri diye bir kavram icat ediyorlar. Hatırlayacaksınız, daha önce konuşmuştuk. 27 Mayıs darbesini de hep şununla ilişkilendirir bazıları meşrulaştırmak için. İşte erken seçim kararı alınmış olsaydı darbe olmayacaktı. Burada seçim yapılmış. Yani bir hafta önce seçim yapılmış, bir hafta sonra darbe planı yapılıyor. Yani iktidara el konulacak plan yapılıyor ve seçimlerin bir hükmünün olmadığı burada çok açıkça ifade ediliyor. Yani seçmenin seçtiği temsilciler değil, bu juntacıların hakkındaki ulusun gerçek ve yetenekli temsilcilerinden bahsediliyor. İktidar buna devredilecek. Yani seçim olmayacak. Bu işte junta kafası gerçekten 27 Mayıs'la beraber ülkemize çok şeyler kaybettirdi. Bunu zamanı gelince tekrar konuşacağız. Ayrıca bu kararlar çerçevesinde şimdi değerlendirmeye devam edelim. Ayrıca bu kararların uygulanması 25 Ekim'den bir gün sonrasına bile bırakılmayacaktı. Yani hemen 3-4 günde uygulansın istiyorlar. Silahlı Kuvvetler Birliği daha önce de Haziran ayında Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in Milli Birlik Komitesi tarafından görevinden alınmasını engelleyerek büyük bir güç gösterisinde bulunmuştu. Dediğim gibi daha önce artık ordu içerisinde güçlü ve Milli Birlik Komitesi'ne talimat verecek hale gelmiş durumdalar. Yani junta aslında Milli Birlik Komitesi juntası o dönemde fiilen bu Silahlı Kuvvetler Birliği tarafından devrilmiş ama bunu açıklamıyorlar. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin 21 Ekim protokolü Milli Birlik Komitesi'ni hemen harekete geçirdi ve 23 Ekim'de Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel siyasal parti liderleri ve kuvvet komutanları ile Çankaya'da bir toplantı düzenledi. Siyasi parti liderleri kuvvet komutanlarının önünde Çankaya Protokolü olarak adlandırılan bir bildiriye imza koydular. Buna göre siyasi partiler 27 Mayıs'a karşı çıkmayacak, anayasaya aykırı bir tutum içine girmeyecek, yassı adada çeşitli cezalara çarptırılan kişilerin affı ile ilgili ve aynı zamanda emin suların, oradan atılan subayların orduya geri dönmesi ile ilgili bir karar almayacaklar. Bunu hatta karar değil, gündeme getirmeyecekler ve Cemal Gürsel'i de Cumhurbaşkanı seçecekler. Çankaya protokolü neticede bu 21 Ekim protokolünün geçersiz kılarak Çankaya protokolünün etrafında bu Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası'nın bazı üyeleri de ikna edildiği için bir tür pazarlıkla 25 Ekim'de açıklanıyor ve Gürsel'e karşı, yine bunu daha önce konuşmuştuk, aday olması düşünülen Profesör Doktor Ali Fuat Başgil yine Milli Birlik Komitesi Cuntası'nın, bu Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası'nın tehditleriyle aday olmaktan vazgeçiyor ve hatta senatörlüğü de bırakarak ayrılıyor. Böylece junta zorla Milli Birlik Komitesi Başkanı olan Orgeneral Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı seçtiriyor. Sadece bununla yetinmiyorlar. Suat Hayri Ürgüplü'yü Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Fuat Silmen'i de Millet Meclisi Başkanı seçtiriyorlar. Böylece yasama alanında tam bir kontrol olduğu varsayılıyor ve yine bu mantığın devamı icabı İnönü'nün başbakan olmasını istiyorlar. Yani diğer siyasi partilerin ve liderlerin bir şansı yok. İsmet İnönü başbakanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyonu 20 Kasım'da göreve başlıyor. 15 Ekim 1961'de yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı ve milletvekili sayısı Demokrat Parti'nin mirasçıları olduğu düşünülen 3 siyasi partinin oldukça gerisinde kalmıştı. Ancak işte Silahlı Kuvvetler Birliği'nin, Milli Birlik Komitesi'nin hem 21 Ekim protokolü hem Çankaya protokolü ile meclise, partilere yaptığı baskıların neticesinde Cumhurbaşkanı'nı seçtirdikleri gibi başbakan olarak da İsmet İnönü'yü dayattılar. Halbuki diğer 3 parti, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin bir koalisyon kurması çok daha kuvvetli muhtemeldi ama darbeciler buna izin vermediler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü görev aldıktan sonra Adalet Partisi ile değil, Adalet Partisi kendisine yakın bir oy almıştı aşağı yukarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onunla değil, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile bir koalisyon kurmayı düşündü fakat reddedildi. Adalet Partisi ile koalisyon kurulması için ciddi baskılar oldu. Böylece Adalet Partisi'ni koalisyon içine alarak geçiş dönemini biraz yumuşatmak istediler. Adalet Partisi'nin içinde de bu çok ciddi tartışmalara sebebiyet verdi. İşte darbecilerle beraber çalışmamak, İsmet İnönü'nün başbakanlığını kabul etmemek. Ama diğer yandan bu geçiş sürecinin yumuşaması için neticede bu koalisyon dönemi kabul edildi ve İsmet İnönü'nün başbakanlığı da gerçekleşmiş oldu. Bu dönem bazı bakımlardan önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem, daha doğrusu yıl. İşte bir tanesi 1958'den itibaren ele alınmaya başlanmış olan ekonomide demokratik planlama diyebileceğimiz planlama anlayışı, 61'de Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir anayasal kuruluş olarak kurulmasıyla beraber bir tür anayasaya ve yönetim sistemine girmiş oldu. Böylece bir yandan bu Devlet Planlama Teşkilatı marifetiyle bürokrasinin ekonomi üzerindeki ağırlığı artırılmak istendi. Ama diğer taraftan da bu ihtiyaç giderilmiş oldu. Tabii Devlet Planlama Teşkilatı ile genel olarak seçilen hükümetler arasında bu ve sonraki yıllarda bir takım gerginliklerin olduğunu da kaydetmek durumundayız. Buradaki bürokratik bakış açısıyla demokratik yollarla seçilmiş hükümetin bakış açısı her zaman uyumlu bir istikamette gelişmedi. Bu sonraki yıllarda da zaman zaman problem olacaktır. İşte hatta Demirel'in böyle bir sözü de vardır. Bize plan değil, pilav lazım. Yani planla uğraşmak yerine halkın talebini dikkate alarak üretimi artırmak, pastayı büyütmek daha önemlidir şeklinde bir yönetim anlayışı farklılığı var. Ama işte 60 sonrasının önemli problemi bu yönetim anlayışı çoğunluğu alsa bile 27 Mayıs darbesiyle oluşmuş olan bu anayasa ve siyasi sistemin içerisinde o hükümetlerin üzerinde bir vesayet kurumlarının peyda olmuş olması bu sonraki yıllarda da ciddi bir probleme dönüşecek, bir problem olarak varlığını devam ettirecek. Bu yıl yine sonraki yıllarda işte bugün dahi önemli bir gündem teşkil eden yurt dışına işçi göçünün başlangıç yılı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'da ama özellikle de Batı Almanya'da bir iş gücü açığı ortaya çıktı. Hem savaş döneminde yaşanan kayıplar hem de hızlı ekonomik büyüme dolayısıyla Türkiye bu ülkelere iş gücü ihracına başladı. 15 Haziran'da Türkiye ile Batı Almanya arasında iş gücü gönderme ilişkin esasları düzenleyen bir protokol imzalandı. Batı Almanya İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu Genel Müdürü ile Çalışma Bakanlığı İşçi Bulma Kurumu yetkilileri arasında bir protokol imzalanıyor. Bu çerçevede İşçi Bulma Kurumları kanalıyla her türlü işlem gerçekleştirilerek Türkiye'den işçiler Almanya'ya gönderilecek. Türk işçileri Alman işçilere tanınan tüm haklardan yararlanacak. Hiçbir özel kuruluş Batı Almanya'ya kontratsız, sözleşmesiz işçi göndermeyecek. Bunun önüne geçilmiş oluyor bu marifetle. İş ve İşçi Bulma Kurumu ile imzalanan protokol doğrultusunda Almanya'nın istediği nitelik ve koşullarda uygun işçiler seçilecek. Sözleşmeyle buraya gönderilecek. Almanya'nın Türkiye'de kurduğu işçi bürosuyla yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucu ilk işçi kafilesi 24 Haziran'da Almanya'ya gönderiliyor. Batı Almanya ile imzalanan protokolü 64'te Avusturya, Hollanda, Belçika, 65'te Fransa, 67'de İsveç ile yapılan iş gücü anlaşmaları takip ediyor. 63'e değin az sayıda ve nitelikli iş gücüyle başlayan bu iş gücü arzı daha sonra büyük rakamlara ulaşmaya başlıyor. 67'de Almanya'da iş gücü talebi azalıyor. 70'lere girerken Batı Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik durgunluk sebebiyle bu işçi sayısının talepler azalıyor ama bundan sonra da işte aile birleşmeleri vesaire gibi problemler ortaya çıkacak. Çünkü gidenler neticede işçi olarak gidiyorlar ama onlar insanlar, aileleri var. Başka ciddi problemler yaşayacaklar. Bunlar daha sonraki dönemin önemli problemleri. Bu Türk işçilerin daha sonra bir de biliyorsunuz yine kısaca değinmek lazım. 1980'den sonra da Suudi Arabistan, Libya gibi ülkelere işçi gönderiliyor. Çok ciddiye alınabilecek rakamlarda. Bu dönem zarfında da yurt dışına yine kontrol altında işçi gönderiliyor. Almanya'ya giden işçiler artık Almanya'da kalıcı hale geliyorlar ve bu dönemde özellikle hem ailelerine hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Ciddi anlamda döviz girdisi yaşanıyor Türkiye'ye. Giden işçilerin esas amacı ekonomik kazanç olduğu için gittiklerinde olağanüstü bir tasarrufta bulunuyorlar ve aynı zamanda kendilerinden beklenenin ötesinde bir disiplin ve uyum sergiliyorlar. Bu da tabii Türk işçilerine yönelik talebi artırıyor. İş yerlerinde büyük bir iş disiplini ve uyumla az hani suç oranı, topluma uyum sayesinde göz dolduruyorlar. Bu yüzden Batı Avrupa'daki diğer ülkelerden de Türk işçilere yönelik talep söz konusu oluyor. Tabii zaman içerisinde ifade ettiğim gibi aileler gidiyor veya oraya gitmiş olanlar evleniyorlar. Çoluk çocuğa karışıyorlar. Oradaki çocukların bakımı ile ilgili hem orada hem bazen Türkiye'de bırakılmış insanların dramlarına daha sonraki dönemlerde şahit oluyoruz. Hala bunun hikayeleri bizim toplumumuzun içerisinde canlıdır. Bu aileler evet büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Bunu da ifade etmek lazım. Bu fedakarlıklarla beraber ciddi aile dramları da söz konusu oluyor. Ama bu ailelerin genel olarak işçilerin ekonomik açıdan başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik açıdan ciddi bir başarı gösteriyorlar. Zaman içerisinde bu işçi ailelerinden emekli olup dönenler oluyor veya emekli olmadan kendilerince uygun gördükleri birikimi gerçekleştirdikten sonra dönenler oluyor. Orada kalanlar oluyor. Çocukları hala orada kalanlar var. Zaman içerisinde tanınan çifte vatandaşlık veya vatandaşlık haklarıyla başka ülkelerin vatandaşı olan Türk vatandaşları söz konusu. Halihazırda Batı Avrupa'da, Avrupa'da ciddi bir miktarda Türk nüfusu var ve bu Türk nüfus zaman içerisinde sadece işçi değil, esnaflık yapmaya başlayan, müteşebbis iş adamlığına yönelmiş olan bir çeşitliliğe barınıyor. Yani artık sadece işçi değil, işçi olarak gitmiş olmakla beraber onların içinden ve çocuklarından artık diyebiliriz ki hani 3. 4. nesilden bahsedebiliriz orada. Farklı sektörlerde çalışan işçiler var. Bunların tabii Türkiye'ye gelenleri var. Halihazırda Türkiye ile yakın ilişkilerini devam ettiriyorlar. Bunu da ifade etmek lazım, gelmeyenler de. Bu manada bu işçilerin Türkiye'nin özellikle döviz açığına büyük katkı sunduğunun altını çizmek lazım. Aynı zamanda oradaki olumlu performanslarıyla da Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcıların gelişini, Türkiye'ye yönelik turizm akışını kolaylaştıran bir performans sergilediklerinin altını çizelim. Tabii daha sonraki darbelerde özellikle 12 Mart ve 12 Eylül darbelerindeki darbeler dolayısıyla yurt dışına kaçan politik sebeplerle ya da teröre bulaşanların da kaçmasıyla oluşan ayrı bir Türkiye algısı da var. Ama bu işçilerin çizdiği performansın, profilin bundan farklı olduğunun altını çizmek lazım. Bu dönem Türkiye'nin yurt dışına işçi ihracı aynı zamanda dövizdeki duyduğu temel ihtiyacın giderilmesi bakımından da hayati derecede önemli kazançlara yol açtı. Hem o aileler için tabii onu da söyleyelim. O ailelerin bir kısmı burada geldi, mal mülk sahibi oldu. Burada müteşebbis oldular veya ailelerini desteklediler. Bu Türkiye ekonomisinde ciddi bir hareketliliği temin etti. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki hafta dünden yarına Türkiye programında 1961 yılındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Hoşça kalın.
Dünden yarına Türkiye.